Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyleri konuşacağız bugün Cemalettin Taşçı ile birlikte. Konumuz eğitim. Cemalettin Taşçı'nın çok üzerinde durduğu bir konu vardı. Aysun Kayacı'nın reyi meselesi. O benim reyim dağdaki çobanla aynı mı diye bir şey söylemişti. Onun üzerinden hep örnekler vererek pek çok şeyi açıklıyor idi. Ama şimdi başımıza başka bir şey daha geldi. Hakan Ural'ın bir magazin programı var, düzenli katıldığı. O programda her nereden gündeme geldiyse bu Montreux Anlaşması ve Boğazlar meselesini ele almış ve orada pek çok şey söylemiş ama gerçekten çoğunun ilgisi alakası yok. Bunun üzerine de Aysun Kayacı bir kapak yapmış. Benim oyumla Hakan Ural'ın oyu aynı mı diye. Şimdi çobandan biraz seviyesi yükseldi. En azından televizyonda magazin programı yapan bir sanatçı mı diyelim, isim mi diyelim, yayıncı mı diyelim, işte hepsinin karışımı bir kişiyle mukayese eder hale gelmiş. En azından eş duruma gelmiş. Kendisi de televizyondaydı çünkü bir dönem. Aynı platformda buluşmuş.
İkisi de manken ayrıca. Yani mankenlik yaptı.
Denmiş, evet. Yani şimdi Aysun Kayacı bu işten aklandı mı? Artık kurtuldu.
Aysun Kayacı'nın yaptığı çıkışı zekice bulduğumu söyleyeyim yani. Evet. Aysun Kayacı'nın zeki bir kadın olduğuna dair de zaten bir tereddüdüm yoktu. İlaveten de hani aslında tartıştığımız hususta Aysun Kayacı'nın şahsı, şahsiyeti vesairesi falan değil. Sonuçta Aysun Kayacı'ya mal edilen sloganın, ki tekrar söyleyeyim yani Aysun Kayacı bunu söylediğinde bu çok yeni bir şey değil. Yani biz gençken de çok yoğun olarak bunlar tartışılıyor. Toplumun eğitimsiz kesimlerini dışarıda bırakacak şekilde bir oyun kurma hayali kuran herkes yani bir biçimde dağdaki çobanın oyunu problem ediyor idi. Aysun Kayacı bunu yıllar sonra televizyonda söyledi ve Aysun Kayacı söylediği için bu dillere pelesenk oldu.
Ama zaten oy vermenin tarihinde baktığımızda hemen herkes ilk başta oy veremedi. İşte gelir seviyesi yüksek olanlar, erkekler, işte şu özelliklere sahip olanlar oy verdi. Giderek herkese oy verme hakkı yaygınlaştı yani.
Evet, pratikte öyle oldu olay. Bu işte yüzlerce yıla yayılarak oldu ve şimdi aslında bu gerçekleştikçe demokrasi kökleşip performansı arttığı halde, ama işte şimdi birileri hala yani işte dağdaki çoban oy verdiği için işler yolunda gitmiyor iddiasını sürdürüyor ve de bu müşteri buluyor yani. Dağdaki çobanın özelliği ne?
Dağdaki çoban oy verdiği için değil de dağdaki çobanın oy verdiği iktidara geldiği için işler iyi gitmiyor diyor galiba.
Tamam, dağdaki çoban oy vermese dağdaki çobanın oy verdiği iktidara gelmeyecek yani. Dağdaki çobanın farkı ne? Eğitimsiz olması. Şimdi bu akıl yürütmenin arkasında bir yığın varsayım var ve bu varsayımların hepsini filan burada deşebilecek durumda değilim. Ama ana hatları itibariyle eğitim ile demokrasi arasında bir korelasyon kuruluyor. Yani işte eğitimli toplumların demokrasilerinin daha iyi, daha verimli olduğu, işte buna karşılık bizim gibi toplumların, yani demokrasiyi beceremiyor olan toplumların da eğitimsizliği yüzünden bu işin, toplumun eğitimsizliği yüzünden bu işin böyle olduğu varsayımı çok evet, rahatlıkla, sorgulanmadan.
Demokrasi ile eğitim arasında bir direkt bağlantı kuruyorlar yani. Eğitimliysen demokrasi sağlam ilerler.
Yani işte geçen akşam da şeyde de oldu, yani Clubhouse'da da oldu, yani tablo, yani Türkiye'de şimdi demokrasi işlemiyor. Niye işlemiyor? Çünkü toplum eğitimsiz. Halbuki bunun aksine sayısız misalimiz var. Yani demokrasinin kökleştiği toplumlarda da, demokrasinin kökleştiği dönemlerde eğitim o kadar yaygın bir şey değildi. Yani Türkiye'nin şimdiki hali kadar yaygın değildi. Yani. Ve pekala demokrasi kökleşti, yaygınlaştı. Performans sergiledi. İlaveten yani işte 1930'ların, 40'ların Almanya'sı Avrupa'nın muhtemelen en eğitimli nüfusu idi ama Hitler'i getirdi başına. Yani bu eğitimle böyle demokrasi arasında ve bir korelasyon kurmak için elimize yeterli veri yok. Daha doğrusu var olan veriler bunu söylemek için hiç de yeterli değil ama işte böyle bir hikaye kuruluyor yani. Hikaye de çok bir yığın insanın kafasına da uygun geliyor yani. Çok uygun görünüyor. Şimdi bunu şuna benzetiyorum ben. Yani sen Kırşehir'de yaşayan bir çocuksun düşün. Yağmur yağıyor. Yağmura da ihtiyacın var işte. Çiftçisin. Yağmur yağıyor. Ne iyi, ne güzel oluyor falan falan. Fakat işte durmadan yağdı yağmur. Ben gökteki yağmur eksiliyor yani. Demek ki yarın öbür gün çok ihtiyacım olduğunda yağmur kalmayacak diye akıl yürütebilirsin. Çünkü o yağmurun nasıl oluştuğunu falan bilmiyor ise Ya hani gökyüzünde bir stok var ve bu stok yağmur yağdıkça eriyor diye akıl yürütebilirsin yani. Ama sen sistematiği bilmediğin için böyle akıl yürütüyorsun. Daha sofistike bir misal, yani işte yine çok sık kullanılan bir hikaye, bilim ve eğitim arasında bir korelasyon kurulur ve işte din yerine bilime göre organize olmuş olan toplumların bugün başarılı oldukları, dolayısıyla işte bizim şimdiki başarısızlığımızın da zaten bu din yüzünden olduğu filan gibi akıllar yürütülür. Ben yani çok kestirmeden bir takım tarihler vereyim. Portekizlerin Hindistan'a ilk ayak bastığı tarih 1498. 1529'da, yani kabaca 30 yıl sonra Treaty of Zaragoza imzalanıyor. Bu anlaşmanın şeyi ne? Dünyayı ikiye bölüyor Papa. Portekizlilerle İspanyollar arasında, işte filanca meridyenin doğusu İspanyolların, batısı Portekizlerin diye. Şimdi düşün, yani daha 1530 tarihlerinde Portekizliler ve İspanyollar dünyayı o kadar sömürgeleştirmişler, tırnak içinde o kadar başarılı olmuşlar ki 1530 gibi bir tarihte aralarındaki ihtilaf büyümüş, bu ihtilafı çözüme ulaştırmak Papa'ya düşmüş ve Papa bunların arasında bir anlaşma da hakem olmuş, taraf olmuş yani. Bu tarihler, yani tekrar hatırlayayım, 1530. Bizim bilimin hikayesini başlattığımız tarih olarak, işte Kopernik'in, en eski tarih olarak Kopernik'in Revolution'unu sayacak olursak, onun yayınlanma tarihi 1544. Daha ortada Kopernik'in eseri yok iken dünyaya hakim olmuş İspanyollar ve Portekizliler yani. Ve üstelik de buna İspanyollar ve Portekizliler hakim olmuş. Yani tarihte, bilim tarihinde herhangi bir yeri olmayan sonuçta şey Kopernik, Polonya'da. Üstelik de Kopernik bir kilisenin çatısı altında yapıyor yaptığını. Bayrağı ondan aldığını varsaydığımız Galile'nin doğmasına daha, yani bu şey imzalandığında, bu anlaşma imzalandığında, sözünü ettiğim Treaty of Zaragoza imzalandığında Galile'nin doğmasına daha 110 yıl var. Yani bayrağı Kopernik'ten aldığını varsaydığımız Galile daha doğmamış. 110 yıl sonra doğacak yani. Galile doğduğunda zaten Portekizliler, İspanyollar dünyanın neredeyse her yerini sömürge haline getirmişler. Ve Galile'de İtalya.
Ve muhtemelen o dönemde Portekiz'de ve İspanya'da da eğitim seviyesi çok düşüktür. Okuma yazma bilenler bile herhalde çok azdır.
Tabii tabii. Ayrıca zaten bu tür işlerle ilgilenen insanlar değiller yani. Müslümanlardan kalan ne varsa yakmakla. Sonuçta dünyanın o dönemdeki en göz kamaştırıcı kütüphaneleri falan İspanya'da Emeviler, Endülüs Emevileri bırakmış. Onları imha etmekle meşguller. Oradan kaçırılabilenleri Avrupa'nın diğer taraflarında işte yeniden tercüme edip antik Yunan'ı yeniden keşfediyorlar filan. Ama yani bu konularda herhangi bir Portekizli veya İspanyol'un tarihte bir katkısı yok yani. Ve yani işte dediğim gibi sonuçta Galile'de İtalyan, o da bir manastırda yapıyor yaptığını. Akabinde işte Newton geliyor ta 1643'te, yani artık oyuna İngiltere'de girmiş, hakim bir pozisyon almış vesaire. Ta o tarihte ancak Newton giriyor. Hani bizim bilimin peygamberi olarak saydığımız adam ancak o tarihlerde giriyor. Dolayısıyla ortada eğitim yokken, bilim yokken vesaire ve bütün bu insanlar da dindarken, yani Newton çok dindar bir adam. Çok daha sonra bile, yani Newton'dan çok daha sonra 19. yüzyılın işte 3 tane zirvesi, birçok zirvesi var da hani bu zirvelerin 3'ü işte Maxwell, Darwin ve Marx hemen hemen aynı tarihlerde İngiltere'de yaşıyorlar. Marx Alman, ötekiler İngiliz, ama yani sonuçta İngiltere'de yaşıyorlar ve rivayet odur ki Marx kitabını Darwin'e, Darwin kitabını Maxwell'e yolluyor ama Darwin Marx'ın kitabını açmıyor. Hani hatırlarsın o tarihlerde kitaplar, biz gençken kitaplar böyle açılması gerekirdi. Şey katlı olarak gelirdi, bıçakla kesilmemiş olurdu, açılması gerekirdi. Darwin Marx'ın kitabını açmıyor, Maxwell de Darwin'in kitabını açmıyor. Zaten her birisi birbiriyle de çok ihtilaflı. Yani her birisi diğerinden nefret ediyor. İşte Darwin, Marx'ı, Darwin bir aristokrat. Marx'ı biçimsiz işler yaptığı için nefret ediyor ondan, Marx'tan. Maxwell de Darwin'den dinsiz olduğu için nefret ediyor. Yani kendisi son derece mümin bir Hristiyan. Yani şimdi bu bilimle din aynı kafa içinde olmaz vesaire filan teranelerinin de Böyle çok vurucu misalleri var bunlar. Yani bilimin bütün tırnak içinde mühim adamları o tarihlerde son derece dindar insanlarıydılar. Şimdi değiller tamam yani, ama o tarihlerde öyleydiler ve bilim yaptılar. Bilim onların üzerinde yapıldı yani. Şimdi bu Maxwell, Darwin ve Marx üçü birbirine nefret eden, ideolojik olarak yani dünyayı bakış olarak, dünyanın formülasyonu olarak üçü birbirini naks eden üç adamın aynı tarihlerde İngiltere'de yaşayabiliyor olması kıymeti üretiyor. Yoksa eğer bunların herhangi birisi diğerlerini susturabilecek kadar güç sahibi olsa, yani herhangi birisinin dünyayı algılayış biçimi bütün topluma empoze edilebilmiş, o empoze edilen dışındakiler söylenemez hale gelse, bunların en az ikisinden mahrum kalacaktık ve muhtemelen zaten üçünden de mahrum kalacaktık. Yani şimdi mesele burada. Senin bunları üretebilmen için bunların üçünün de sözlerini söyleyebilmesi gerekiyor. Sözlerini söyledikleri zaman bunların üçle ya ne diyor bunlar diye algılayan geniş kesimlerle muhatap oldular yani. Ya böyle şey olur mu? Bunlar ahmaklık diye algılanacak lafları ettiler yani üçü de. Yani üçü de muhtelif kesimler tarafından, sosyal kesimler tarafından takibata uğradı. İşte Darwin'e kilise hücum etti. Daha doğrusu yani işte Darwin yandaşları kilise hücum ettiği için kilise onlarla mücadele etti. İşte Maxwell'le başka bilim insanları mücadele ettiler. Marx'la bildiğin gibi zaten herkes mücadele etti. Yani aristokratlarından burjuvasına kadar herkes mücadele etti. Sonuçta yani bu oyun böyle bir oyun yani. Şimdi
yani birbirleriyle mücadele ediyor ama hiçbirisi diğerinin yaşama hakkını sona erdirmiyor ya da hapse atmasına, girmesine de neden olmuyor. Yani birlikte yaşayabiliyorlar. Önemli olan o zaten.
Olamıyor yani. Olabilse muhtemelen Marx da Darwin'i idam ettirecektir. Her ikisi Marx'ı idam ettirecektir. Olamıyorlar. Mesele burada yani. Yani dolayısıyla benim ısrarla üzerine tepindiğim husus bu sosyal organizasyon meselesi kardeşim. Yani böyle bir yerlerde bir takım doğrular var. Onlar zaten biliniyorlar filan. Ve işte bunlar söylenecekler. Herkes de bunları öğrenecek. Oh, toplum böyle hiç problemsiz, hiç çalkantısız, hiç ihtilafsız yolunu alacak, gidecek filan gibi hayaller kurmak absürt yani. Her toplum ancak böyle ilk işitildiğinde şamar gibi suratına çarpan şeylerle gerçeklik hakkında biraz yol alabiliyor yani. Bunun en tipik misalini şimdi Covid-19'da yaşıyoruz. Yani işte şunun şurasında ne kadar oldu? Yani işte bir yılı biraz geçti. Bir yıl önceki Covid-19 ve ondan korunma konusundaki paylaşımlar, Covid-19 hakkında bildiklerimiz, yani bildiklerimiz derken senin benim bildiklerimi kastetmiyorum. Yani halk sağlığı uzmanlarının, işte sağlıkçıların falan Covid-19 hakkında bildikleriyle bugün biliniyor olan arasında dağlar kadar fark var. Yani ilk anda İşte vay efendim açık havada şöyle, açık havadan eve girdiğinizde şöyle davranmanız gerekiyor falan gibi böyle çok abartılı tedbirler teklif ediliyordu ve fütursuzca teklif ediliyordu, öyle değil mi?
Tabii. Bilim şimdi, hatta bilim adına teklif ediliyordu.
Evet. Şimdi bunda anlaşılmaz bir şey yok. Bilmiyorduk. Bilim insanları da bilmiyorlardı ve muhtemel en olumsuz duruma göre bize bir takım tedbirler teklif ediyorlardı. Ama onlar bilmediklerini biliyorlardı. Öğrendiler. Yani çok absürt tedaviler uyguladılar. Bir yığın insanı öldürdüler. Tedaviyle öldürdüler bir yığın insanı. Dünyanın dört bir yanında. Çünkü bilmiyorlardı yani. Ama bak
yani
biz bunu biliyoruz.
Kastederek öldürmediler tabii. Bu da kaçınılmazdı. Tabii. Şimdi doğası gereği.
Tabii, tabii. İyi olsun diye yani adam tedavi edebilmek için yaptılar yaptıklarını. Hani onlar öldürmese de belki ölecekti zaten. Ama yani birçok insanın tedavi yüzünden öldüğünü biliyoruz. Esas mesele şu. Bu işi yapıyor olanlar bunu bilmiyor olduklarını bilerek yapıyorlar. Ama bunun propagandistliğini yapanlar, yani şimdi söz temsili Aysun Kayacı onların durumunu bilmiyor yani. Ya da ben onların durumunu bilmiyorum. Onların neyi bildiklerini, bildiklerine ne kadar güvendiklerini falan bilmiyorum. Sonra veri birikiyor. Yaptıklarının sonuçlarını alıyorlar. Ha bak o öyle değilmiş. Bak bu bağışıklık sistemi zayıfladığı için öldürmüyormuş. Aksine bağışıklık sisteminin aşırı çalışması yüzünden öldürüyormuş. Gibi böyle parça parça bilgileri biriktirip buna göre yeniden bir şeyleri geliştiriyorlar. Bu işler böyle olur. Böyle okulda öğreteceksin, ondan sonra onu o bilgiyle hayata çıkacak, sonra çıktığı zaman da artık başına Covid-19 geldiği zaman da ne yapması gerektiğini biliyormuş olacak. Ve onun bildiğine göre de davranılacak. Artık ondan sonra merak edilip yeniden öğrenilmesi gereken bir şey kalmamış olacak falan. Böyle bir dünya yok. Böyle bir bilim yok yani. Böyle bir bilim algısı olanlar aslında son derece mümin bilimciler. Bir din o. Onlar için bilim bir din yani. Dindarlar dine nasıl muamele ediyorlarsa bununla böyle davrananlar da bilim öyle muamele ediyor. Ama ana hatları itibariyle temel mesele şu. Yani akla uygun görünüyorsa bir şey böyle akla uygun görünüyorsa hani demin Kırşehir'deki çocuğun şeyindeki gibi yani. Yukarıdan durmadan yağmur yağıyor. Ya su hep çocuk hep öyle görmüş. Yani bir yerde birikmiş bir su kullanılıyor. Şimdi bu da yukarıda birikmiş ki aşağı iniyor. O biriktiği yerden durmadan indiğine göre orada azalıyor filan diye. Şimdi bu çok akla uygun görünüyor değil mi yani? Böyle ne akla uygun görünüyor. Sırf akla uygun göründüğü için böyle kabul edilen sayısız şey var. Bunların bir tanesi işte bu demokrasiyle eğitim arasındaki korelasyon. Şimdi bu korelasyonun arkasındaki temel şeylerden bir tanesi ne? Yani dağdaki çobanın reyi Aysun Kayacan'ın reyinden daha değersiz olmalı ya da benim reyimden daha değersiz olmalı. Neden? Çünkü o dünya hakkında benim bildiğimden daha az biliyor. Yani şimdi demek ki eğitim verilirse insanlara, insanlar o eğitimle daha doğru kararlar verecekler ve demokrasi dediğinde bu doğru kararların bir bileşkesi. Şimdi böyle algılanıyor. Ya böyle bir şey yok. Yani bir kere bir demokrasinin işi bu değil.
O değil. Bir de dağdaki çobanın bilgisi daha fazla doğayla ilgili, güttüğü hayvanlarla ilgili, nasıl hayatta kalınmakla ilgili, nasıl doğadan bir şeyler elde edilerek beslenebilir. Bu konuda da mesela eğitim almış Aysun Kayacı gibilerin bilgisi çok azdır ya da yoktur.
Bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor ama zaten temel varsayım şu, bizim bildiklerimiz kıymetli yani. Çobanın bildiklerinin bir kıymeti yok. Toplumun nizamını sağlamakta çok. Şimdi temel mesele buradan ortaya çıkıyor. Toplumun bir nizama ihtiyacı var ve bu nizam bilgiyle ilişkili. Şimdi böyle bakılıyor yani. Ya demokrasi dediğin şeyin işi topluma nizam vermek falan filan değil. Demokrasi dediğin şeyin işi toplumsal kesimler arasında bir takım paylaşımların, var olanın paylaşımının gerçekleşmesini sağlamak yani. Dünyada olay şöyle gerçekleşmedi. Toplumlar eğitildiler, sonra demokrasiye geçtiler. Böyle olmadı. Toplumlar demokrasiye geçtiler, sonra eğitildiler. Neden öyle oldu? Çünkü eğitim toplumda yükselmek için, toplumda sınırlı sayıda var olan üst pozisyonların paylaşımı konusunda toplumsal kesimler eğitim aracılığıyla hissedar oldular. Yani demokrasi oldu. Demokrasi olunca çobanlar dediler ki ya kardeşim biz de oraya geleceğiz. Tamam, gelmeniz için eğitim görmeniz gerekiyor. Tamam, gördüler eğitim ve karar mercilerine onlar da temsil edilir oldular. Böyle mi? Yani önce demokrasi oldu. Türkiye'de de olay böyle oldu. Şimdi Türkiye'nin bugününden şikayet edenler, bugünkü demokrasisinden şikayet edenlerin kaçırdığı şey şu ya, Türkiye tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok eğitimli olmadı. Eğitimi eğer diplomayla ölçüyorsak, yani biz Aysun Kayacı ile çoban arasındaki farkı diplomayla ölçüyoruz. Başka neyle ölçüyoruz yani?
Yani herhalde Cumhuriyet kurulduğunda 100 mühendisimiz yoktu.
Yani sonuçta yani oradan bir demokrasi işte iyi kötü bir şey yaptık. Yani sonuçta demokrasinin Türkiye'de, demokrasi tarihinin Türkiye'deki en net bilançosunu çıkaracak olsak eğitimdeki artıştır. Yani diplomadaki artıştır. Bu eğitim midir değil midir falan o bahsi yer. Ama hani şimdi buradan ben şunları söylemiş olayım. Yani eğitim ile demokrasi arasında kuruluyor olan korelasyon tersine kuruluyor. Birincisi, ikincisi demokrasi yanlış anlaşılıyor. Yani demokrasi, tekrar söylüyorum, insanların ne yapacaklarına bir merkezde karar verileceği, verilmesi gerektiği, o kararların doğru kararlar olması gerektiği filan gibi bir anlayış. Yani demokrasi öyle bir şey değil. Yani demokrasinin derdi bu değil. Yani o kararlar başka yerlerde, yani o bilgiler başka yerlerde üretilir, topluma difüze olur vesaire. Onlar demokrasinin işi değil. Yani. Demokrasinin işi, kardeşim senin payın ne kadar, benim payım ne kadar? Bunu kararlaştıracağız. Yani. Emekli maaşı ne kadar olacak? Dolayısıyla işte emekliler toplumsal üretimden ne kadar pay alacaklar? Çocuklar ne kadar? Kadınlar ne kadar? Toplumsal kesimler sosyal ve iktisadi üretimden ne kadar pay alacaklar? Bunun kavgasını yapacağız. Yani şimdi Türkiye'de kadınların İstanbul Sözleşmesi tarafından korunmasını sağlamak gibi bir derdimiz var ise bunun için kadınların okumuş olmasına ihtiyaç yok yani. Kadınlar pekala ya böyle çok eğitimli olması vesaire falan gerekmiyor. Sen kadına eğer İstanbul Sözleşmesi ne olduğunu doğru dürüst anlatabilirsen kadınlar onu talep ederler. Ve bu süreçte böyle çalıştı zaten. Bunun eğitimle bir alakası yok. Kadınlar haklarını müdafaa edecek kadar güçlenirlerse o hakları müdafaa edebilirler ve demokrasinin işi de bu kesimlerin arasındaki kavgayı suhuletle, kansız biçimde sürdürmelerini sağlamak. Yani demokrasinin temel varsayımı toplumda ihtilaf vardır, olmalıdır ve bu ihtilafları kanlı bıçaklı olmadan birbirimizle çözeceğiz. Demokrasi bunu vaat ediyor yani. Ve sadece bunu vaat ediyor. Yani sana böyle çok doğru kararlar vereceksin. İşte faiz oranını böyle çok hassas bir biçimde belirleyeceksin de hem dolar yükselmeyecek, hem enflasyon yükselmeyecek, hem milli gelir artacak, hem cari açık. Böyle bir şey yapacak diye bir şey. Bir demokrasi yok yani. Veya Kürt meselesini böyle kavgasız, gürültüsüz, ihtilafsız yukarıda bir yerde ha şimdi Kürtlük şudur, Türklük budur filan diyeceksin. Böyle bir çözüm üreteceksin çok akıllı insanlar olarak, hepimiz çok akıllı olarak. Böyle bir demokrasi yok yani. Demokrasinin temel varsayımı dövüşeceksen kardeşim.
Ama Kürt öyle diyorsun olarak, da demokrasi uygulamalarına baktığımızda tam tersi. Senin eleştirdiğin şekilde oluyor. Birileri karar verip şöyle davranacaksın, işte böyle hareket edeceksin, şu sınırların dışına çıkmayacaksın deniyor. Dolayısıyla demokrasinin uygulanmasında bir problem var.
Nerede mesela?
Türkiye'de mesela diyor ki işte şu sınırlar.
Zaten Türkiye'de demokrasi yok zaten sonuçta. Neden yok? Çünkü çobanın reyi ile Aysun Kayacı'nın reyi bir değil. Yani Aysun Kayacı'nın yani güya böyle göstermelik bir seçim sistemimiz var. Ama sonuçta hep o koltuklara oturanlar kendilerinin dışındaki herkesi susturacak kadar güç sahibi oluyor. Dolayısıyla zaten Türkiye'de demokrasi yok. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor.
Yani biz aslında bizi susturacak ya da sınırlarımızı belirleyecek heyeti seçmiş oluyoruz.
Evet. Ama hepimiz şundan mutabıkız zaten yani. Yani orada herkes susturacak birisinin olması gerekiyor. Her doğruyu, her konudaki doğruyu bilecek birileri oraya oturmalı ve artık ondan sonra herkes susmalı. Yani bu şimdi tek devlet, tek bayrak, tek falan diyen sadece mevcut iktidar değil ki. Yani CHP de bunu söylüyor, MHP de bunu söylüyor, AKP de bunu söylüyor. Kim yükleri ele geçirirse bunu söylüyor yani Türkiye'de. Ya tamam kardeşim bak ben seçildim, şimdi herkes susacak. Demokrasi bunun tam tersi yani. Sen seçildin ve ben sokakta seni protesto edeceğim. Demokrasi bu yani. Sen bana COVID-19'la ilgili enformasyon sağlayacaksın. Ben COVID-19'la ilgili tedbirlerin şurasına itiraz edeceğim. Öteki burasına itiraz edecek. Demokrasi bu yani. Ama şimdi Türkiye'de okumuşu yazmışı okumamışı herkes senin derdi ne? COVID-19 konusunda merkezde bir yerlerde bize hiç danışılmadan, bize malumat verilmeden bir takım kararlar verilsin. Herkese dayatılsın ve herkes uysun. Hiç kimse bunu protesto edemesin. Protesto eden hain olsun ya da işte ahmak olsun, neyse yani bir şey olsun. Zaten kestirmeden terörist oluyor insanlar yani. Demokrasi dediğin işte tam da söylemeye çalıştığım şey bu itiraz imkanı yani. Bu itiraz imkanından hoşlanmayan. Demin Marx, Darwin ve Maxwell misalini verirken söylediğim şey ya şimdi bunlar hepsi hem toplumla hem birbirleriyle ihtilaf halinde aynı ortamda var olabildiler. O sayede bir şey oldu. Şimdi sen bana COVID-19 hakkında yani COVID-19'da hem vaka sayıları trajik biçimde arttı hem can kayıpları trajik biçimde arttı. Ve bana şimdi vefat edenlerin kırılımını vermiyorsun. Yani aşı olanlar öldü mü? Ölenler hangi yaş grubunda? Kırda mı ölümler daha çok? Şehir merkezlerinde mi? Şimdi bunların hiçbirisini vermiyorsun. Bana bir takım tedbirleri dayatıyorsun. Beni edilgen bir pozisyona itiyorsun. Hakan Ural örneğine dönelim daha güzel yani. İşte Hakan Ural zırvalayabilir. Yani Montreux ile ilgili zaten sayısız insan zırvalayıp duruyor. Çok bilgili insanlar da zırvalıyor. Herkes Montreux'u bilmek zorunda da değil. Mesele şu, Hakan Ural'ın karşısına ya sen zırvalıyorsun Montreux öyle değil böyle diyen birilerinin çıkmasına imkan verdiğin sürece birilerinin zırvalamasında bir risk yok. Ama böyle hiç kimsenin zırvalamayacağı toplumlar hayal ediliyor yani. Sıkıntı buradan çıkıyor. Ya Hakan Ural da zırvalasın yani. Sen Aysun Kayacı olarak zırvala, ben Cemal Taşçı olarak zırvalayayım. Mesele şu, bunların hepsinin söylenebildiği bir ortam olsun. Ve toplum bütün bunların hepsine birden muhatap olsun yani. Sonuçta buradan bir şeyler mayalanır ve işte bir şeyler çıkar. Ama tekrar söylüyorum ya, demokrasi sadece bunu vaat eden bir şey. Yani Montreux konusunda doğru kararı demokrasi bulmaz yani. Böyle bir şey yok. Çünkü Montreux konusunda doğru bir karar yok. Çünkü şunu yaparsan şunu kazanacaksın, bunu kaybedeceksin. Bunu yaparsan bunu kazanacaksın, şunu kaybedeceksin. Yani dünya böyle bir dünya ya. Her durumda, her verilen karardan kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Demokrasi bu kazanacak ve kaybedecek olanların pay mücadelesi yani.
Bir de o kazanma, kaybetme bir anlık mesele de değil, sürekli devam eden bir durum. Şimdi kazanmış olursun, ikinci hamlede kaybedebilirsin. O pozisyondan vazgeçmek belki kazanç haline de gelebilir. Yani o bir süreç çünkü.
Evet, yani bu hikayede dolayısıyla böyle doğru karar, bu kararı verecek iyi eğitimli, yetenekli, zeki insanlar falan gibi bir şey yok yani. Şimdi demokrasi ile eğitim arasında bu anlamda bir korelasyon kurulması demek ki zırva. Çiftçinin kendi aklını müdafaa etmesi için ille de ziraat mühendisliği diploması alması gerekmiyor. Veya işte açık öğretimden en meşhur, en popüler şey oydu. AYE ekonomisi gibi bir programımız vardı. Neden oydu? Çünkü matematik dersi yoktu. Çünkü matematik dersen geçemiyordu insanlar. Matematik dersi olmayan bölümü seçiyorlardı. Çünkü diplomaya ihtiyaçları var. Çünkü sen diplomaya endekslemişsin belli bir takım statüleri. Bu adam polisliğini yapıyor. Bunu da başarıyla yapıyor. Ama lise mezunu olduğu için, zamanında onu lise mezunu olarak polis yapmıştır. Lise mezunu olduğu için yükselemiyor. Onun kadar iyi polis olmayan birisi yandan geliyor, yüksekokul mezunu olduğu için onun amiri oluyor. Daha yüksek dereceyle emekli oluyor falan filan. Şimdi adama açık öğretimin Türkiye'de yaptığı en popüler iş bu oldu. Yani meslek, bu tür meslek grupları, öğretmenlere falan. Yani adam öğretmen lisesinden mezun olmuş, Ecevit'in zamanında icat etti. Öğretmen lisesinden mezun olmuş. Öğretmenlik yapıyor. Ama sen adamın şimdi müdür yap olmasına imkan vermiyorsun lise mezunu olduğu için. Şimdi böyle bir takım durumlar var ve bu durumlar için adamın diplomaya ihtiyacı var. Bilgiye, beceriye vesaire falan. Onları zaten biliyor yani. Ama sen adama diploması olmadığı için bilgisinin, becerisini değersizleştirmişsin. Dolayısıyla adam da o diplomayı talep ettiği için açık öğretime gidiyor. Bu açık öğretim misali. Ama bunun dışında normal olarak yüksek okullara gidenler de, üniversitelere gidenlerin de temel derdi o toplumsal statü. Ben bilmiyorum daha önce anlattım mı. Şimdi ben bir işçinin çocuğuyum. Yani 5 kardeşiz. Babam gelirinin yarısını bana, kalanın yarısını benim kardeşime falan okumamız için, şehir dışında okuyorduk, yollayarak böyle işte imkansızlıklar içinde hayatını sürmeye çalışıyordu. Borç harç vesaire filan. İzmir'de Metaş'ta çalışıyordu ve Metaş İzmir'in Almanya'sı olarak biliniyordu. Çok yüksek. İzmir'de genel olarak ücretler düşüktür, bilirsin. Çok yüksek ücret veriyordu İzmir'e kıyasla. Bir işçi alımı gerçekleşeceği sırada babama, işte hani babamı da sevdikleri için onun da bir yakınını almaya şey yapmışlar. Hani söylemişler, sen de bir yakın alın diye. Babam da kardeşini çağırdı Eskişehir'de. Yani ben ODTÜ'de okuyorum. Tablo şöyle bir şey. Ben ODTÜ'de mezun olsam, o tarihte mezun olmuş olsam, Metaş dışında herhangi bir İzmir'de bir fabrikada işe girsem mühendis olarak, Metaş'ta işçi olarak aldığım parayı alamayacağım ya. Ama ne babamın aklına ne benim aklıma, ya bırakayım ODTÜ'yü de ben gireyim Metaş'a, gelmedi. Çünkü eğitim dediğin şey, eğitimi talep ederken biz temel derdimiz gelir değildik. Hala değil yani. Yani kız istemeye gideceksen bir diploma olması gerekiyor Türkiye'de. İstediğin kıza isteyebilmek için bir diploman olması gerekiyor. İstediğin erkekle evlenebilmek için bir diploman olması gerekiyor falan. Yani şimdi dolayısıyla diplomanın sayısız, iş dışında sayısız fonksiyonu var ve bunun için talep ediliyor. Eğitim dediğin tantana dünyanın hemen hemen her yerinde 3 aşağı 5 yukarı bu yani. Ama bunu böyle insanlara tutum, davranış, bilgi, beceri kazandırma makinesi olarak görüyorlar ve işte o yüzden de mesela demokrasiyle de veya ekonominin iyi işleyişiyle de veya işte başka şeylerle de ilişkilendiriyor. Eğitim dediğimiz tantana teorik olarak bakacak olursak, insanlık var olduğu sürece var olmuş olan bir şey. Çünkü ailede eğitim veriliyor yani.
Ama şimdi söylediklerinde ters bir şey de var. Mesela eğitim diplomasını almış gelmiş, işte amiral olmuş. Montreux konusunda, Boğazlar konusunda laf ediyor. İçeriye alınıyor ama Hakan Ural istediği lafı ediyor, alkış alıyor. Demek ki diploma her zaman dediğin işe yaramıyor.
Canım diploma işe yarar. O amiraller çenelerini tutsalar bir sorun çıkmayacaktı yani. Kimse içeri almayacaktı.
Ama onlar çenelerini tutmak için okumadılar.
Diploma bugünkü şartlarda, yani sadece bugünkü şartlarda değil birçok şartta zaten yani sosyal statü. Evet. Ya devlet başa ya kuzgunleşedir ya. Sosyal statü başa beladır. Sen aşağıda sessiz sedasız oturursan bir sıkıntı çıkmaz. Başına bir şey gelmez. Şimdi bugün amirallerin başı derde girer. Hakan Ural'ın yıldızı parlar. Yarın rüzgar döner. Şimdi anladığım kadarıyla Hakan Ural böyle çok hızlı bir iktidarcılık oynamak zorunda hissediyor kendisini. Anladığım kadarıyla tarihte bir takım karanlık işler var ya. Yani. Yarın öbür günde birileri Hakan Ural'a bu ettiği lafların hesabını sorar. Amiraller yeniden sultan olur. Bu işler böyledir yani. Siyaset böyle bir şeydir. Bu işlere bulaştığın zaman, ama esas mesele şu işte, kimsenin başının belaya girmeyeceği, sadece fikrini beyan etti diye kimsenin başının belaya girmeyeceği bir sosyal organizasyona ihtiyacım var ve biz ona demokrasi diyoruz. O demokrasiyi kurmak için de toplumun eğitimli olması vesaire falan gerekmiyor. Evet. Ama sen şimdi demokrasi diye toplumun doğru kararları vereceği bir mekanizma hayal edip sonra da bu mantıkla işte ordunun arkasına saklanıp filan toplumu oyunun dışına bırakmak için ordunun arkasına saklanıp bir takım işler yapmışsan, bunu da 60 yıl boyunca yapmışsan, ama başına şimdi bunlar geliyor. Çünkü evet, o tarihlerde de toplumu oyunun dışına bırakmak için bu hikayeleri yazdın ve toplum oyunun dışında kalınca enerji birikti. O biriken enerjinin faturasını ödüyoruz yani. Demokrasi değil de demokrasimiz. Ancak belirli şartları sağlayan makbul vatandaşların oyuncu olabildiği bir şeydi. Kalan herkesin seyirci olduğu bir şeydi. Dolayısıyla yani GAK diyenin başının derde girdiği bir yerde zaten öyleydi yani. Ya şimdi ben Kadir Mısıroğlu'nun ya yazıp ettiklerini, söylediklerini hepsinin zırva olduğunu düşünüyorum. Daha genç yaşta okudum işte Lozan bir zafer mi, hezimet mileri falan. Genç yaşta okudum ve yani Lozan hakkında tartışabiliriz. Yani Lozan daha iyi olabilir miydi vesaire falan tartışabiliriz. Tarihçiler bize bir takım enformasyon sağlar, biz de kendi dünya dinamikleri hakkında bildiklerimizle falan bu işe katılırız. Yalan yanlış bir şeyler söyleriz ama Kadir Mısıroğlu söylediklerinin aslında yalan yanlış olduğu, bütün derdinin birilerini dövmek olduğu yani. Aslında Lozan'ı tartışmak değil yani. Orada Kemal, İsmet gibi tarihi aktörlere, aktörler hakkında tereddüt oluşturmak oldu. Tek derdinin bu olduğu görünüyordu. Şimdi bu da benim için cazip bir şey değil yani. Ama şimdi sen Kemal'i, İsmet'i normal yollarla eleştirilemez hale getirirsen, eleştireni cumhuriyet düşmanı, şeriatçı, irticacı, neyse artık yani, Kürtçü falan bir şekilde etiketleyip derdest etmeyi alışkanlık haline getirirsen olaylar böyle gelişir. Şimdi demokrasi yoktu yani, sıkıntımız buydu. Ve bu sıkıntı da demokrasi de Kadir Mısıroğlu oy kullanıyor olduğundan kaynaklanmıyordu yani. Ya da çobanlar oy kullanıyor olduğundan kaynaklanmıyordu. Bu demokratik bir örgütlenmeye devletin rıza göstermemesinden, toplumun da bu anlamda yeterince güçlü olmamasından kaynaklanıyor.
Şimdi de benzer şeyler var. Toplum yeterince belli ki hala güçlü değil.
Hiç güçlü değil canım ya. Yani şu anda benim yaşadığım dönem itibariyle bakacak olursam, yani 1940'ları bilmiyorum. Attila İlhan'ın 40'lar karanlığı dediği dönemi bilmiyorum. Ama şimdi benim yaşadığım, hatırladığım tarih itibariyle toplumun en güçsüz olduğu dönem. Evet. Ya GAK yine yani şu Bahçeli'nin son atıyorum 6 ayda söylediği lafların her birisi suç ya. Ya hiç böyle şeyler duymadık biz Türkiye'de. Sonuçta evet despot bir rejimimiz var idi ama bu kadar fütursuz ve bu kadar kalitesiz değildi yani. Bu yani sadece Bahçeli ile sınırlı bir şey değil. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı çıkıyor diyor ki efendim işte amirallerle ilgili olarak eğer taşıdıkları rütbeler vesaire onlara ağır geliyorsa hafifle etmesini biliriz filan böyle. Yani edepsizlik bir şey halini aldı. Şimdi burada eğitime bağlıyorum. Eğitim dediğin şey tarih boyunca hep var oldu. Çünkü ailede insan eğitim görür. Terbiye edilir yani. Eğitim sisteminin arkasındaki şey ne? Talim terbiye kurulu. Yani Türkiye'nin eğitim sistemi. Talim edeceksin, terbiye olacaksın yani. Şimdi bu terbiye işidir eğitimin esas fonksiyonundan bir tanesi ama Eğitimin kurumsallaşması yeni bir şey, nispi olarak yeni bir şey. Aslında değil. Eğitimin kurumsallaşması da bir hayli eski ama o kurumsallaşma, kurumsallaşmış eğitim dediğin de paradoksal olarak din şemsiyesi altında oldu. Yani kurumsal eğitimi insanlık tarihinde vermeye başlayan ilk organizasyon din oldu yani. Ve çok yakın bir tarihe kadar, çok yakın bir tarihe kadar da yani bugün işte böyle ala valayla şey yapılan Oxford'lar, Cambridge'ler öz itibariyle papaz okullarıydılar. Bunların ağırlıklı müfredatı da din idi. Çünkü insanlık için uzunca bir tarih boyunca esas mesele şu idi. Ya Tanrı her şeyi biliyor. Bunu da kutsal kitaplarla bize aktarmış. Şifreli üstüne aktarmış. Şimdi bu şifreleri deşifre edeceğiz. Alemin sırrını çözeceğiz yani. Bilim dediğin zaten Newton'un kendisi bile bilim lafını kullanmıyor. Science kelimesini bir literatüre girişim yanlış hatırlamıyorsam 1920'ler filan yani. Oraya kadar filozof. Ne şu filozofi lafı kullanıyor. Yani doğal felsefe. Felsefe yani asıl bilgi üretme aracı felsefe ve bilimi diğer felsefeler ayırmak için kullanılan tabir de doğal felsefe. Yani tabiata bakarak, gerçekliğe bakarak üretilen bilgi yani. Şimdi bu bilgiyi böyle çok kutsallaştırmanın vesaire falan bir alemi yok. Ama bunun üretildiği kurumlarını da çok kutsallaştırmanın bir alemi yok. Şeyden gelelim şimdi. Bu kurumsal eğitim sonra işte aşağıya doğru önce yukarıda başlıyor yani. Önce üniversiteler var. Sonra aşağıya doğru kurumsallaşıyor. Aşağıya doğru kurumsallaşması da ulus devletle birlikte oluyor yani. Ulus devletin taşıyıcı kolonlarından bir tanesi okul. Şimdi bizim bugün eğitim diye bahsettiğimiz zaman asıl söz ettiğimiz şey okul ve okul dediğin şey ulus devletin taşıyıcı kolonlarından birisi. Çünkü işte ulus devletler kurulduğu zaman belirli standartları, belirli coğrafyalara yayma ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu standartları yayabilmek için de okullara ihtiyaçları var. Okulu ulus devlet icat ediyor ve ulus devleti de okul kuruyor yani. Şimdi böyle çok kutsal bir takım şeyler yüklenmesinin arkasında bir hikaye, bir şey yok yani. Bir sosyal organizasyon, idari organizasyonun kendisine dayatma aracı okul dediğin şey yani. Ve birinci fonksiyon da bu. Endoktrinasyon. Yani şimdi andığımız üzerine niye kıyamet kopuyor? Çünkü okul dediğinin aslında birinci işi o. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım falan yedirtecek sana. Senin iyi astronom olman, iyi jeolog olman, iyi tesisatçı olman, iyi kasiyer olman falan okulun umurunda değil ya. Ama iyi vatandaş olman, yani iyi vatandaş ne? Yukarıda devletin buyruklarını sızıntısız, itiraz etmeden boyun eğmen okulun umurunda. Okulun yaptığı iş bu yani. Okul devletin bir numaralı yumuşak gücü, aygıtı, ideolojik aygıtı yani bir numaralı. Ve bütün yapısı, kurgusal yapısı da buna uygun yani. Ne öğretiyor sana okul? Tarih, coğrafya, matematik öğrettiğini zannediyorsun. Halbuki ne öğretiyor? Bak bilgi orada bir otoritede. O otorite senden yüksek bir kürsüde. Sen aşağıda ve hepiniz aynı hizadasınız. Onu dinleyeceksin. Gözün ona döneceksin otoriteye. Otorite sana söyleyecek. Dinleyeceksin, öğreneceksin. O otoritenin seni sınama hakkı da var. Sana kalite kontrolü yapma hakkı da var. Bütün bunlara da razı geleceksin. Bütün bunlara razı gelmiş olmak üzerinden Aysun Kayacı diyor ki, bütün bunlara razı gelmiş. Buradan bir onay belgesi almış. Diyor ki bak ben bu onay belgesini aldım. Çoban almadı, çobandan çok oyum olsun. Ya ben boşuna mı çektim bu kadar karnı? Tek mesele bu.
Orada da bir haklılık yani bir haklılık payı var. Çok çalıştı, çok okudu. O kadar yıl gitti. Karşılığında bir şey olması lazım. Bir farklılık diğerlerine göre bir farklılık olması lazım diye bekliyor. Ama şimdi asıl önemlisi COVID sonrası bu dediğin kurumlar olmayacak ortada. Muhtemelen okul olmayacak. Şimdi zaten çeşitli büyük gruplar kendi ihtiyaçlarını kendileri eğiterek alıyorlar kurs adı altında. Şu kurstan geçtiğin zaman başka diplomaya ihtiyaç yok, gel bende başla diyor. Kabul de görüyor. Muhtemelen bu sistemlerin büyük çoğunluğu değişecek gibi gözüküyor.
Normal olarak okulun bu demin sözünü ettiğim fonksiyon, yani vatandaş yetiştirme fonksiyonu dünyanın hemen hemen bütün toplumlarında ciddi bir dirençle karşılaştı. Yani çünkü toplumlar nispi olarak daha güçlü bir noktadan başlamış idiler ve şunu dediler. Kardeşim bu çocuk benim çocuğum. Onu benim istediğim gibi değil de senin istediğin gibi eğitmeye razı değilim. Ve bu konuda çok zor kullanıldı yani. Ama Türkiye'de böyle yaşanmadı. Neden? Çünkü Türkiye'nin geçmişinde böyle aristokratik sınıflar vesaireler falan olmadığı için sosyal mobilizasyonun tek aracı eğitimdi. Ve muhtemelen bu konudaki dünyada en benzersiz, çok benzersiz bir pozisyonu var Türkiye'nin. Yani Türkiye 600 yıl boyunca kariyerine köle olarak başlamış insanların sadrazam olduğu, yani bütün sadrazamları neredeyse kariyerlerine köle olarak başlamış. Birkaç istisna sadece. Yani her köle olarak başlayan sadrazam olmuyor ama her sadrazam köle olarak başlamış. Dolayısıyla bunun mümkün olduğu bir ülke Türkiye. Ve bu yüzden de eğitimle ilişkisi hiç başka toplumlarınki gibi olmadı. Bu da gönüllü bir kulluk yarattı yan ürün olarak. Yani şimdi dolayısıyla devletin ben mecburi eğitimi kuruyorum dediği zaman ciddi bir dirençle karşılaşmaması aslında başka bir sebepleydi. Ama ne oldu? İşte bizi bir tür sorgulayamaz unsurlar haline getirdi. Kendi tekrar söylüyorum öğrettiği tarih, öğrettiği coğrafya falan bunlar tarihi meseleler. Bilginin kaynağından nasıl transfer edileceği ve senin bilgiyle ilişkinin nasıl olduğunu okulda öğreniyorsun. Sen edilgensin yani. Okulda bunu öğreniyorsun. Merkezi otoriteyle ilişkin böyle okulda öğreniliyor yani. Ve bu sana merkezi otoriteye şöyle davranacaksın falan gibi müfredatla anlatılmıyor. Formla anlatılıyor. Okulun formu bu. Bu ama demokrasi sayesinde toplumlar güçlendikçe başka ülkelerde eğitimin sorgulanmasına yol açtı. Eğitimde giderek tutum, davranış vesaire falan veren, aileyi ikame eden, vatandaşı standartize eden bir şey olmaktan bilgi beceri aktaran bir şey, bilgi beceri öğreten bir şey haline aldı. Yani bu konuda en şık metaforlardan bir tanesi Çetin Altan yapmıştır rahmetli. Demişti ki öğretim nasıl para kazanacağını öğrendiğin süreçtir. Eğitim ise o parayı kazandığını nasıl harcayacağını öğrendiğin süreçtir. Okul sana nasıl para kazanılacağını öğretir hale geldi. Bunu da sana işte orada öğrettiği için değil yani. O sınırlı sayıdaki pozisyonu diplomaya endekslediği için. Yani Almanya'da da tablo böyle, Türkiye'de de böyle. Yani okulda sen mühendis olarak çıkmıyorsun. Mühendis diploması alıyorsun da mühendisliği fabrikada öğreniyorsun. Yapmadan öğrenilmez bu işler. Okulda da yapamazsın. Okul sana, evet sana şu temel kavramları verdim. Sen mühendis olmak için gerekli altyapıya haiz oldun. Al bakalım şu diplomayı git. Başın çaresine bak bakalım becerebilecek misin diyen bir kurum halini aldı. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısında falan olay böyle gelişti artık. Okul bu anlamdaki iddiasını kaybetti ve eğitim bilimleri dediğimiz branş ağırlıklı olarak işte daha belli becerileri nasıl daha iyi kazandırırız, daha kolay kazandırırız filan gibi mevzulara odaklanmaya başladı. Yani oraya kadar çok daha küstah bir biçimde vatandaş üretme şeyi var idi yani. Ama sistematik bir biçimde ve ağırlıklı olarak tabii ki aydınları üzerinden. Yani sonuçta Fransızlar da okula itiraz ederlerken çiftçileri itiraz etmedi yani. İtiraz edecek kavramlaştırmaları yoktu. Aydınları itiraz etti. Kardeşim bu yanlış bir kavramlaştırma, yanlış bir iş bu. Okula itiraz edenler aydınlar oldular ve işte Türkiye'de sıkıntı buradan çıkıyor. Yani senin aydınların seni satmış, seni satıyor yani. Devletin tarafında aydınların. Halbuki işte orada aydınlar toplumun tarafında saf tuttular ve okulu da başka şeylerle birlikte gerilettiler. Şimdi artık geldiğimiz noktada evet sen dediğin gibi diplomaya da belli pozisyonlara gelmek için diplomaya da ihtiyaç yok. Olmayacak. Belki hani bir pozisyona gelmek için değil de daha gerçekten aslına rücu ederek insanların çünkü en başta başladığında bu olay şöyleydi. Yani bizde öğrenci kelimesinin karşılığı talebeydi. Yani. Talebe ne? Talep eden. Gerçekten bir şeyleri öğrenmeyi talep ettiğin için olacak okul denen şey. Yani çalışmak zorunda kalmadığın bir dünya olursa dolayısıyla çalışmak için bir diplomaya da ihtiyacın olmadığı bir dünya olursa hayatını kazanmak için yani. O dünyada sahiden talep ettiğin için, sanat tarihini merak ettiğin için ve onu talep ettiğin için, sanat tarihi okuyacağın, efendim arkeolojiyi talep ettiğin için okuyacağın bir dünyaya doğru gidebilir. Buraya doğru gidiyor yani ağırlıklı olarak bakacak olursan bütün dünyada bundan 30 yıl önce çok az sayıda kişinin okuyordu olduğu alanlar şimdi çok kişinin okuduğu alanlar. Çünkü o alanlardan mezun olup, yani sanat tarihi okuyup mezun olup da işte sanat tarihçisi olarak hayatını kazanmak gibi bir derdi yok bir yan insanın. Dolayısıyla evet böyle bir evrimi var. Bu evrim COVID yüzünden bir devrimsel kırılmaya doğrayabilir. Göreceğiz bunları. Ama hani daha önce konuştuk. Sonuçta okulun eğitim, öğretim falan gibi fonksiyonu da son derece zannedildiğinden çok daha zayıf olsa da sosyalleştirme fonksiyonu çok yüksek. Akranları bir araya getirme yani. Sosyalleşmede özellikle o yaşlarda akranlar çok mühim. Bundan önceki nesillerde işte 4 çocuk, 5 çocuk bir arada büyüyor idiler ve daha birbirlerine akran olanlar birbirlerinin terbiye edilmesinde fonksiyon üstleniyordular. Yani Celal'in kardeşi ya da benim kardeşim bana o kadar değil. Haddini bil bakalım. Sen tamam benden 2 yaş büyük olabilirsin ama her bir şeyde bana dikte edecek şeyin yok filan deyip bunu yaşatarak öğretiyor idiler. Terbiye ediyor idiler yani. O sosyal ilişkiler terbiye edici ilişkiler. Ve insanlar aslında ağırlıklı olarak kendi akranları tarafından terbiye edilirler. Kendi akranlarını terbiye edenler. Çetin Altan'ın şeyini tekrar hatırlayacak olursak sonuçta paranı nasıl harcayacağını okulda öğrenmezsin ama akranlarından öğrenirsin. Yani öğretmeninden öğrenmezsin. Okulda öğreniyorsan da akranlarından öğrenirsin yani. İşte bir Adidas ayakkabıya mı harcayacaksın? Onu harcadığın zaman kızların sana bakma ihtimali ne kadar, yoksa işte dövme mi yaptıracaksın filan, bunları akranlarından öğrenirsin yani. Günün şeyi ne? Atmosferi ne? Sonuçta parayı nereye harcayacağın konusundaki bilinç ağırlıklı olarak ailede ve akranlardan edinilir. Bu konuda bir takım hamlıklarımız var mı toplum olarak? Var. Eğitimsiz miyiz? Eğitimsiziz. Buna bir itirazım yok. Ama bununla böyle oy verme, oy falan şeyler arasında bir alaka kurulamaz yani. Eğitim de okulla sınırlı bir şey değil. Daha doğrusu zaten okulda eğitim verilmiyor uzunca bir süredir. Esas derdimiz şimdi biz okulla eğitimi, eğitimle diplomayı falan birbirine ikame ediyoruz. Oradan kafamıza muayyel, abuk sabuk bir demokrasi fonksiyonları hakkında çok kafamız bulanık yani demokrasinin. Daha önce konuşmuştuk yani işte Ertuğrul Özkök, ama bak işte demokrasi, Kürt meselesi gibi büyük problemleri de çözemiyor falan gibi yazılar yazabiliyor yani. Yani böyle acayip bir tuhaf bir demokrasi algımız var yani. Yani neyse bu demokrasi gelecek işte enflasyonu çözecek, işte iktisadi krizi çözecek, Kürt meselesini çözecek, başka nelerimiz var. İşte onların hepsini böyle çözecek yani. Böyle bir şey yok yani. Biz bunların her birisinde, tekrar söyleyeyim, bunların her birisinde kazananlar ve kaybedenler var ve her toplumsal kesim kazancını maksimize etmek, kaybını minimize etmek üzere birbiriyle mücadele etme lüksüne sahip olduğu zaman biz buna demokrasi diyoruz. Bir doğru çözümü bulmak için değil yani. İhtilafları, kendi aramızdaki ihtilafları çözmek için birbirimizle müzakere ettiğimiz ortam varsa bu demokrasi. Ama müzakereye ihtiyaç olmayan doğrular varsayıyor isen zaten demokrasi yok ortada. Demokrasi zaten o zaman Aysun Kayıcı'nın reyine de ihtiyaç yok. Yani çobanın reyine ihtiyaç olmadığı gibi kimsenin reyine ihtiyaç yok o zaman. Yani eğer müzakere etmeyeceksin.
Şimdi sonuçta biz Aysun Kayıcı'yı akladık mı bu olayda, aklamadık mı? Hala bir onu örnek olarak alacak mıyız?
Kimseyi aklamak, aklamamak gibi bir şeyim yok. Ekşi Sözlük'te benim hakkında anladığım kadarıyla genç biri uzun bir entry girmiş. Şimdi hepsini hatırlayamayacağım ama kabaca şöyle bir şey yani. Diyor ki yani Cemalettin Hoca bize, ben Cemalettin Hoca'nın ne yazacağını, konuyu söylesin, ne yazacağını bilirim diyor. İşte Kore'de bir şey oldu deyin, o şunu şöyle şöyle şöyle şöyle bir şey yazar diyor. Halbuki diyor bize demişti ki işte merak edin. Kore lafı edilince ya bu Kore nasıl bir ülke, bunun dini nasıl bir şeymiş, acaba dili nasıl bir şeymiş, bu dildeki semboller neden böyleymiş diye merak etmiyor diyor. Sattın bizi diye bitiriyor, tamam mı? Şimdi o sattın bizi'ye kadar ki bütün tespitleri doğru. Haklı yani. Ben evet Kore dendiği zaman sana 3 saat konuşurum. Ve Korecinin orijinde merak etmem yani. Tamam mı? Halbuki merak edilmeli. Mesele şu. Hepimiz her şeyi merak edemeyiz. Ben Kore ile ilgili bir şeyleri merak ediyorum. Ettim. Hala ediyorum. Ama Kore ile ilgili her şeyi ben merak edemem. Muson rüzgarlarıyla, yağmurlarıyla ilgili de her şeyi merak edemem. İşte Avustralya'da Çin nüfuzuyla ilgili her şeyi de merak edemem. Tamam yani sonuçta hiçbirimiz her şeyi merak edemeyiz. Zaten de bu yüzden ötekine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Aysun Kayıcı'ya ihtiyacımız var. Hakan Ural'a ihtiyacımız var. Bana ihtiyaç var. Sana ihtiyaç var. Herkese ihtiyaç var.
Amirallere de ihtiyaç var. Amirallere de ihtiyaç var. Açıklama yapan amirallere de ihtiyaç.
Benim Aysun Kayacı ile ilgili sıkıntım nereden kaynaklı? Şuradan. Yani çobanı oyunun dışına çıkarın demesinden kaynaklı. Benim çobana da ihtiyacım var. Anlatabildim mi derdini bilmiyorum. Benim Aysun Kayacı'yı aklamak gibi bir... öyle bir yetkim yok, öyle bir merci olmaya da talebim yok. Dolayısıyla hani o delikanlıya demiş olayım ki, o çok eskiden girilmiş bir entry, o delikanlıya demiş olayım ki satmadım yani. Dediğin her şeyi doğru ama ben kimseyi satmadım. Yani benim sonuçta merak edebildiğim şeyin bir kapasitesi var. O kapasiteyi zorluyorum ama daha çok merak etmem gerekiyor olabilir, bilemem. Onu bilemem yani. Onu seni beni dinleyenler kararlaştıracak, okuyanlar kararlaştıracak. Benim kapasitem bu yani. Ama buradan şu, benim söyleyip geldiklerimden şu sonuç çıkarılmamalı yani. Herkes her şeyi Aysun Kayacı'nın söylediği yanlış. O halde bu işin doğrusu şu ve bunu da herkes bilmeli. Böyle bir dünya yok. Benim pozisyonum hep oldum bittim. Pozisyonum şu. Kardeşim kimseyi susturmayın. Ya o adam benim düşünmediğim, benim aklıma gelmeyen bir şey söyleyecek. Benim karşı çıktığım bir şey de söyleyecek. Benim asla katılmayacağım bir şey de söyleyecek. Aysun Kayacı'nın konuşmasına hiç itirazım yok. Çobanı susturamaz. Derdim bu.
Yani Marx'ta konuşsun, Maxwell'de konuşsun, Darwin'de konuşsun diyorsun.
Tabii zaten konuştular ve o sayede bir şeyler oldu yani. O arada ama bir yan insan susturulmuştur. Keşke konuşturulsaydı. Belki oradan da bir şey çıkacaktı. Biz şimdi çıkmamış olanı bilmiyoruz. Çıkmış olanı biliyoruz.
Biliyoruz tabii.
Yani Sabahattin Ali yaşasaydı, öldürülmeseydi neler yazacaktı ve dünyaya nasıl bakacaktı, bizim bakışımızı nasıl etkileyecekti bilmiyoruz. Öyle değil mi?
Tabii.
Şimdi dolayısıyla bırakın kardeşim yaşasınlar, söylesinler, yazsınlar. Eğer sizin devletiniz bu 3-5 kişinin bir şey söylemesiyle yıkılacak kadar zayıfsa zaten bırakın yıkılsın yani. Sizin dininiz 3-5 kişi bir şey söyledi diye tarihe karışacaksa zaten tarihe karışmış. Böyle yukarıda bir yerlerde Diyanet İşleri vasıtasıyla ve veya işte Devlet Bahçeli vasıtasıyla böyle korunduğu zaman ancak hayatta kalacak plan bir şeyse bunlar ölmüş yani. Ve bunlar 60 senedir orasından burasından bir insan sizin kafanıza göre kemiriyor olduğu halde de hayatta kalmışlar. Siz yokken hayatta kalmışlar şimdi. Sizin tapınıza kim geçirdi bunları? Hangi ara geçirdi? Demokrasi Aysun Kayacı'nın...
Demokrasi geçirdi. Seçimler izin verdi.
Bu demokrasi değil ya, bizim seçim yapmak. Yani sonuçta sayım yapmak. Bizim seçimlerimiz sayım yapmak. Evet. Bu demokrasi değil ve biz hani böyle nispi demokrasi parantezleri yaşadık ama bize işte aydınlarımız bize gelip o tarihlerde ya bu koalisyonlarla bu işler yürümüyor dediler mesela. Ya bu işte sobacılar parlamentoya girince işler yürümüyor, bu çobanlar parlamentoya girince işler yürümüyor dediler. Aydınlarımız sattı bizi yani. Ve ben o yüzden durup durup hep bunu vurgulayıp duruyorum. Yani bizi toplumun aydınları, toplumun yetiştirdiği, toplumun içinden çıkan aydınlar ki bunların arasında işte generaller, amiraller falan da var. Toplumu sattılar ve satmayı sürdürüyorlar. Hala bize böyle yukarıdan ahmakça, buyurganca bir şeyleri dayatıyor olanlarla dövüşmüyorlar. Onları seçti filan bahanesiyle yine millete dövüşmüyorlar. Hala böyle. Benim de itirazım kardeşim millete dokunmayın. Zırvalayacaksın. Hakan Ural zırvalayacaksa zırvalasın. Çoban zırvalayacaksa zırvalasın. Ama bize oradan birileri manalı manasız bir takım böyle tek bayrak, tek millet falan gibi hamasetle bir şeyleri dayatmasın. Covid-19 konusunda bana hesap vermek zorunda hissetsinler kendini. Hesap versinler. Bana yukarıdan ya işte tamam dedik bak temizlik, maske, mesafe dedik. Sen riayet edeceksin. Senin üstüne düşen bu diyemesinler ya. Ama şimdi adam orada bana bir şeyleri dayatıyor Covid-19'la ilgili ve benim aydınlarım güya ya da kendini aydın zannedenlerim, diploma sahipleri, işte görüyorsunuz bak işte Caddebostan sahilinde yine, kardeş tabii çıkacağım Caddebostan sahilinde, bilmiyorum kaç aydır içerideyim, maymışım yani çıkacağım kardeş. Niye benimle dövüşüyorsun? Niye bana aşı yetiştiremeyen adamlarla dövüşmüyorsun yani?
Bu devam eden bir şey tabii. Türkiye'de maalesef öyle.
Eğitim konuşalım dedik ama eğitimin mekanizmasını konuşamadan eğitimin sosyal fonksiyonları üzerinde kaldık yani.
Evet.
Eğitimi başka bir zaman yine konuşuruz.
Zaten mesela eğitimi burada tek şeyde bitiremeyiz. Sadece eğitim konuşmak da değildi zaten. Bu çarpık sözler ne anlama geliyor? Onun üzerinden arka planına biraz seyahat etmekte. Onu da yaptık. Hiç kimseyi aklamadık. kötülemedik, dışlamadık. Devam ediyoruz. Peki burada bitirelim o zaman. Cuma akşamı Clubhouse'da bekliyoruz arkadaşları. Orada gene bu konuları tartışmayı sürdürürüz diye umut ediyoruz. Bu arada biz bir başka odayı da açmış durumdayız Clubhouse'da. Onu da söyleyelim arkadaşlarımıza. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar. Burada bitiriyoruz.